Ayrım 28.
Mahcup başımı önüme eğdim. Evet, dedim. Ne yaptın yukarıdan bana o gece? Hatırlıyorsun değil mi? Hiçbir cevap veremedim. Peki Latife, ben ne oldum o sırada hiç düşündün mü? İşte dün gece ne zaman uykuya dalsam, tak tak tak senin öfkeyle yürürken çıkardığın o topuk seslerinle uyandım. Bunu şunun için anlatıyorum. Beni ne o kadar korktuğun arkadaşlarım, ne içtiğim iki kadeh içki, ne uykusuzluk öldürür. Beni öldürürse ancak tepemde patlayan gök gürültüsü gibi o gürültüler öldürür Latife. O paşam diye feryat ederek yerimden fırladım ve ona sarıldım. Paşam, yoksa ben gayri kabili ıslah bir hasta mıyım? Korkuyorum kendimden, çok korkuyorum diye sordum. Ağlamak üzereydim. Çocukların ve kadınların ağlamasından çok etkilenen Mustafa Kemal hemen beni himayesine aldı. Hadi kalk dedi. Sakın ağlama. Lütfen beni giydir. Biraz açık havada yürüyelim. Sıkıldım ben. Latife bütün bunları yeniden düşünür ve anlatırken, daha doğrusu yeniden yaşarken tarifsiz sıkıntılar içinde boğuluyordu. Bir başka gün Latife Hanım ve Emil Ludwig sahilde ağır ağır yürüyorlardı. İkisi de hüzünlü. Günlerdir biri söylemiş, biri dinlemişti. Söyleyen cümlesini bir haber cümleyle bitirdi ve ünlü yazara, "Yakında vatanıma dönüyorum," dedi. Yazar üzülmüştü. "Demek vatanınıza dönmeye karar verdiniz," derken bir boşluğa düşmüş gibi hissetti kendini. "Evet, direnmek nafile, bunu anladım. Kaderime boyun eğip bu yoksulluğa alışmam lazım. Erken karar bence. Bakın, kendimi sırtındaki kamburdan kaçmak, kurtulmak isteyen bir safderuna benzetiyorum. Oysa o kamburla yaşamaya kendimi alıştırmalıyım. Başka çarem yok. Kendinizi ömür boyu hapse mi mahkum ediyorsunuz? Benim için fark etmez. Acımı azaltacağını bilsem, seve seve bu mahkumiyeti de kabul ederdim. Ama artık ve hemen şimdi, şu dönemeçte vedalaşalım. Dostluğunuz bana çok iyi geldi. Her şey için teşekkür ederim. Rast ve cilalı bir ayna gibiydiniz. Tarafsız hem de. Bana gerçekleri gösterdiniz. Allah'a ısmarladık beyefendi. Ludwig, Latife Hanım'ın elini öptü. Hürmet ederim hanımefendi. Bırakmadı elini. Söylemek istediğim bir şey var. Biliyor musunuz ki bu sabah son kez sizin kitabınızı planlamakla uğraştım. Son yıllarda kesinlikle yapmak istediğim tek şey Mustafa Kemal'in kitabını yazmaktı. Ama sizi görünce önce bu hanımefendiyi yazmak lazım diye düşünmüştüm. Bunu gerçekten yapmak istedim. Tuhaf bir kaderiniz var. Bu kaderi de siz yazıyor, siz uyguluyorsunuz. İşte bunları düşünürken birden karar verdim ki sizin kitabınızı yazmayacağım. Daha doğrusu yazamayacağım. Sizin yüce ızdırabınıza karşı bir saygısızlık olacaktı çünkü. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Oo, sakın bana bunu söylemeyin, lütfen. Ayrı ayrı yollarda yürüyorlardı artık. Dönüş yolu. Latife Hanım geminin güverte tahtalarına dayanmış, gemi kıçının açtığı köpürmüş beyaz su yollarını seyrediyordu. Her zaman olduğu gibi kendi kendisiyle hesaplaşıyor, soruyor, yanıt veriyor, bir sorgu yargıcı titizliğiyle kendini hırpalıyordu. Ama bana bunu hepsi ihdar etmişti, hepsi. Önce de Kemal, bizzat kendisi. Ne tuhaf, ona artık Kemal derken sıkılıyorum, utanıyorum. Dememeliyim, saygısızlık olur bundan sonra. Ben artık onun karısı değilim çünkü. O artık benim Mustafa Kemal Paşam. Evet, önce o söylemişti. İnsanın kendi evinde misafir gibi yaşaması hazin diye. Bu hazin ortamı ona ben yarattım. İstemeden. Aptal, aptal kadın. Sonra Beled Celebi. Ona nasıl bir ateşin içine düştüğümü anlattığım gece yüzüme baktı, baktı. Latife şimdi onunla geçen konuşmayı geminin yarıp geçtiği suların aynasında çok açık bir şekilde seyrediyordu. Veled Celebi bir koltuğa oturmuş, ellerini önüne bağlamış, gözleri kapalı, duygulu bir mevlevinin inceliğiyle Latife Hanım'ı dinliyordu. Kendisi hiç durmayacakmış gibi konuşuyor, Veled Celebi şaşkınlıklar içinde ve üzgün, bu dertli, hırçın, mutsuz hanımı dinliyordu. kadar da genç, tecrübesiz, tek yönlü diye düşünerek. Sonunda yaşlı, saygın Çelebi, "Lakin Latife Hanım kızım," dedi. "Madem bana soruyorsunuz, doğru olan sizin her şeyden önce kimle evli olduğunuzu unutmamanızdır. Siz bunu sık sık unutuyorsunuz. Unutmayın, unutmayın, unutmayın." Bu tablo bir sinema bandı gibi gelip geçti. Şimdi Latife Hanım ve Tevfik Rüştü Bey vardı sahnede. İzmir'de, Beyaz Evin bahçesinde ayakta karşılıklı durmuşlar, tartışıyorlardı. Latife Hanım kollarını bağlamış, Tevfik Rüştü Aras ellerini pantolon ceplerine koymuştu. Yaşının da verdiği cüretle eniştesi genç kadını adeta paylıyordu, nazikçe. "Latife, sen bir erkekle değil, bir milletle evlisin. Bunu unutma. Bir milletle, bir milletle, bir milletle." Bu tabloda düştü, beyaz köpükler içinde kayboldu sanki. Latife bu kez de büyükanneyle birlikteydi. Büyükanne yatakta hasta, Latife'nin ellerini tutmuş, gözlerinde yaşlar, yalvarır gibi konuşuyordu onunla. "Fedakarlık, her zaman kadına düşer kızım. Bu her zaman böyle olmuştur, olmalıdır. Hele insanın kocası Mustafa Kemal ise. Bu fedakarlık zorunluluğu o zaman 3 katına, 5 katına çıkar. Çıkmalıdır. Çünkü o kendisi için hiçbir şey istemeyen bir büyük kişidir kızım. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir." Genç kadın titriyor şimdi. Acaba denizin serinliği mi? Bu kez Latife ile annesi karşı karşıya gelmişlerdi. Adeviye Hanım Ankara'da kızının misafiriydi. Evliliğin sarsıldığını biliyor, bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Latife bir koltukta ağlıyor ve huysuzluk ediyordu. Adeviye Hanım ayaktaydı. Kızıyla sert ve kesin konuşuyordu. "Çocukluk ediyorsun Latife, dikkat et. Kızımsın, sana perestiş ederim ama haklı sen değilsin. Gençsin, tecrübesizsin. Gönlümle sana hak versem bile aklımla onun yanındayım. Onun yanındayım. Onun yanındayım, onun yanındayım. Nereden baksam, nereye baksam nafile. Annemi ve babamı Ankara'ya çağrışımda bile büyük yanlışım vardı. Ona haber bile vermemiştim, fikrini almamıştım, hiçbir açıklama yapmamıştım. Ama ah, bütün bunları böylece düşünmek için ne kadar geç kaldım, ne kadar geç." Ve artık İstanbul. Ayaz Paşa'da Muammer Bey'in Excelsior apartmanında Latife Hanım'ın İstanbul çilesi başlamıştı artık. Hemen her zaman üzerinde siyah bir elbise, dümdüz arkaya doğru taranıp topuz yapılan saçlar, gülmeyi unutmuş o güzelim yüz ve kara üzüm taneleri gibi buğulu, pırıl pırıl ama küskün gözler. Az konuşan, az yiyen, az uyuyan yepyeni bir Latife. Ve de çok okuyan, çok yazan, hemen hiç kimsenin bilmediği yazılar yazan Latife. En önemlisi de kendini kesinlikle affetmeyen Latife. O gün tam bir olgun genç kız olmuş kız kardeşi Vecihe ile karşılıklı oturmuşlar, tartışıyorlardı ince ince. Latife dediklerinde kararlı, ısrarlı. "Beni anlamalısın. Öyle bir kalabalığın içine kesinlikle çıkamam ben Vecihe'ciğim," diyordu. "Ama abla, bu benim düğünüm. En büyük, en önemli günüm. İnsan hayatta bir kere evlenir. Benim için çok önemlisin sen. Ve ben aramızda olmanı çok istiyorum." Hüzünle güldü Latife Hanım. "Gelemem Vecihe," dedi. "İzmir'in yarısı senin düğününe gelecek. Ve daha kimler? Bu kuyudan çıkamam, imkansız canım. Hem Rukiye'nin düğününe de gelmedim. Seninkine gelirsem ona da haksızlık olmaz mı? Paşanın bana gönderdiği düğün hediyesini görmek ister misin?" "Hayır, istemem, gösterme." Latife Hanım başını eğdi. Çenesi hafif hafif titriyordu. "Biliyor musun abla," dedi Vecihe Hanım, "paşa beni de çok severdi. Sen de söylerdin ya. Odaya girdiğim her sefer ayağa kalkardı, hatırlıyor musun? Ben o zaman çocuk sayılırdım. Bunları hiç unutamıyorum. Unutamam. Ne kadar nazik, zarif, ince bir adam." "Yeter Vecihe. Hayır. İnsaf et. Yaraya tuz basıp durma. Lütfen rahat bırak beni." Vecihe hem şaşırmış hem üzülmüştü. Bunları konuşmaları lazımdı. Alışmalıydı artık bazı şeylere Latife ablası. bu düşünceyle, "Abla sen hiç değişmeyecek misin?" diye sordu. "Demek ki değişemiyorum. Nasıl değişebilirim? Onu unutarak mı? Bu mümkün mü?" "Oysa neler değişiyor abla?"
"Neler?"
"Kılığımız, kıyafetimiz değişti. Hayat biçimimiz, dilimiz, tarihimiz ve kadınlarımız. Özellikle kadınlarımız. Bunları hep o yaptı, o yapıyor. Yapmak istediklerini bir bir yapıyor. Bense tam bir insan konservesiyim. Yaşadığımı sadece onun yaptıklarını gazetelerden, dergilerden okurken ve radyodan dinlerken hissediyorum. Oysa abla, sen bütün bunların içinde, onun yanında olabilirdin, olmalıydın. Demek ki bunlara layık değilmişim kızım. Böyle konuşma lütfen. Peki abla, yazıların, onları bırakmadın değil mi? Yoksa bıraktın mı?
Dikkatlisin Vecihi. Hepsini yırttım. Hepsini.
Aa, ne yazık.
Çünkü karar verdim. Önemli ve doğru bir karar. Mustafa Kemal'in kitabı yazılamazdı. Ya da benim gücüm yetmiyor buna. Debelenip durmanın manası yok. Belki benim hakkım bile yok artık buna.
Ablacığım bak, insanın suçu, hatası, neyse işte, ne yapmışsa, bir insanın kendisini sırf bu yüzden böyle mahkum etmesi, böyle cezalandırması, yok etmesi büyük haksızlık. Anlayamıyorum seni. Hatta affedemiyorum. O da istemez böylesini herhalde. Nefes nefes kendini öldürüyorsun. Annem de kendi odasında öyle eriyip gidiyor. Masallarda ölümlerden ölüm beğen derler ya, gene de bu sözün doğru bir yanı var demek ki. Latife Hanım yerinden kalktı, kardeşinin yanına gitti, saçlarını okşadı. Sizleri de böyle üzdüğüm için inanın ki çok üzülüyorum. Ama çaresizim, elimden bir şey gelmiyor. Hadi canım, bana bakma sen, fosillerle uğraşılmaz. Camekanın arkasından şöyle bakılır bir, müzelerde. Hadi dışarıya, hayata, keyfine bak. Yaşadığın her anın kıymetini bil. Düğününe hazırlan. Gazeteler artık yeni harflerle çıkıyordu. Latife Hanım Ayaspaşa'daki evin kendine ayrılmış olan çalışma odasında o günün bütün gazetelerini yaymış, Mustafa Kemal ile ilgili haberleri okuyordu. Demek yine Anadolu yollarında, yine tetkik gezisi. Kimler var yanında acaba? Ben onun bütün gezilerini burnundan getirdim. Bütün. Hele o son sefer Erzurum'da mıydı yoksa Erzincan'da mıydı diye soruyor kendini. O sıra okuduklarının hiçbirini doğru dürüst anlayamamıştı. Latife Hanım o gün otel odasında yalnızdı. Mustafa Kemal usulca içeri girmiş, karısını koltukta, ellerini birbirine kenetlemiş, taş gibi oturur görünce şaşkın şaşkın baka kalmıştı. "Latife, neden yatmadın hala?"
"Nasıl yatabilirim efendim? Kocamı bekliyordum. Bize eşimiz gelmeden yatıp uyumamamızı öğrettiler nedense. Kocanın nerede olduğunu biliyorsun. Bir toplantı yapmamız gerekti. Söyledim sana, öyle değil mi?"
"Öyle efendim. Herkesin bulunduğu öyle bir toplantıda yalnız ben yoktum ama. Bu da tuhaf değil mi?"
"Lütfen yavaş konuş, Latife. Bak, duvarlar kağıt gibi. Ses dışarı çıkıyor. Lütfen."
"Bana ne? Nasıl olsa her şey benim uzağımda yürüyor, yürütülüyor. Öyle değil mi?"
"Elbette Latif, bu çok tabii. Devlet işi neden senin yakınında yürütülecekmiş? Sen bir kösem sultan değilsin. Yalan mı?"
Latife birden parladı. Artık sabrı tükenmişti. "Ben bir kösem sultan olmak istemiyorum zaten. Ben devlet başkanının eşi olmak istiyorum sadece. Ama sözde değil, gerçekte. Anlatabildim mi efendim?"
"Latife, bu kadar bağırma. Ben seni duyuyorum. Ama oteldeki herkes de duyacak bu söylediklerini.
İsterse bütün dünya duysun. Aldırmıyorum ben."
İşte artık bütün dünya duymuştu olanları. Hatta belki de duyduklarını unutmuştu bile. Paşa kapıyı kapatıp çıktı yatak odasından. Kaza göz göre göre geliyordu. Artık yapacak bir şey yoktu.
Bütün Uşakizade ailesinin Excelsior apartmanında toplandığı bir geceydi. Damatlar, Rukiye ve Vecihe, onların bazı yeni akrabaları ve ailenin yakın dostları. O akşamın aile için en önemli olayı Latife Hanım'ın da bu kalabalık toplantıya katılmış olmasıydı. Gerçi sohbetlere pek ilgi göstermiyor, ancak sualleri yanıtlıyordu. birden kulağına Rukiye'nin kocasının sesi erişti. Erzurum'da ordu kumandanıymış. Yeni emekli olmuş. Ali Sait Paşa. Kız kardeşim onun oğlu ile nişanlandı efendim. Bilmem tanıyor musunuz diye soruyordu kayınpederine. Hayır, müşerref olamadım. Hayırlı olsun dedi Muammer Bey. Ardından Rukiye Hanım söze girerek, Naciye Hanım, görümcemin kayınvalidesi olan hanım yani. Harika bir kadın anne. Görürseniz bayılırsınız. Çok zarif, çok tatlı, nazik. Sonra ablasına dönerek, abla, belki sen bir yerde tanımışsındır onu, dedi. Herkes Latife'ye başını çevirmişti. Ama Latife Hanım taş kesilmiş gibiydi o an. Elleri dizlerine düşmüş, çatalı bıçağı önündeki yemek tabağında, yemek ise olduğu gibi duruyor. Vecihe telaşla ablasına bakıyordu. Rengi kül gibiydi. Gene olağan dışı bir şeyler geçtiğini fark eden Muammer Bey usulca, Latife, dedi. Gerçekten de tabağın olduğu gibi duruyor kızım. Evet, müsaadenizle. Ben yemeğe devam edemeyeceğim. Hepinizden çok özür dilerim. Bunu söyledi ve Latife peçetesini masaya bırakarak yemek salonunu terk etti. Vecihe Hanım'ın eşi şaşkınlıktan ve korkudan donup kalmış olan karısını uyarıyordu şimdi. Vecihe, sen bir baksan iyi olur ablana. Çok fena oldu birden galiba. Vecihe Hanım hemen yerinden kalktı. Hastalandı herhalde dedi. Babacığım, müsaadenizle. Merdivenleri koşarak çıkıp ablasının odasına girdiği zaman onu ayakta, odanın tam ortasında, ellerini göğsüne kavuşturmuş bir heykel gibi durup dururken buldu. Abla, usulca kolunu tuttu. Şöyle otursan, hadi canım, lütfen. Latife bu öneriye uymuş ve oturmuştu. Ama besbelli kendinde değildi. İkisi de sustular. Bu suskunluk sonsuza kadar sürüp gidecekti sanki. Vecihe, bir konuşsa, biraz ağlasa, açılacak herhalde, diye bekliyordu. Kötü bir şey olmuştu ama neydi? Bir öğrenebilse. Sonunda Latife çözüldü ve dünyanın öbür ucundan gelen bir sesle konuştu. Bütün bunlardan, bütün o yaşadıklarımdan, demek ki hiç kurtulamayacağım, öyle mi? Sel sel ağlıyordu şimdi. Vecihe de ona katılmıştı. Ablasına öylesine acıyor, elinden hiçbir şey gelmediği için de kendine öylesine kızıyordu ki. O hanımı tanıyor musun yoksa? Naciye Hanım'ı yani abla. Evet. Lütfen bana anlat, lütfen. Göreceksin, ferahlayacaksın. Hadi canım, güzelim. Ne olmuştu? Lütfen. Mutlaka bir şeyler olmuş. Bardağı taşıran son damlaydı o. Yorgun, mutsuz, sanki terk edilmiş ve de suçluluk duygusuyla yaralı bir Latife. Mazeret için söylemiyorum ama böyleydi. Sonunda Salih'le de bozuşmuştuk. Erzurum'daydı. Yoksa ya da Erzincan'da. Bilemiyorum şimdi. O gece valinin daveti vardı. Kalabalık. Nasıl kalabalık ama? Gereksiz. Mustafa Kemal sofranın başına oturmuş, Naciye hanımefendi ordu kumandanı Ali Sait Paşa'nın eşi işte, Rukiye'nin anlattığı hanım, Mustafa Kemal'in şeref misafiri.